Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın bakalım. Bugün biraz haklarımızı konuşalım. Seyyan ne demek? Bu Seyyan Hanım'ın tangolarıyla bir alakası var mı? Mazi gerçekten kalbimizde bir yara mıdır? Bahtımız saçlardan daha mı karadır? Bir parça bunun üzerine konuşalım. Hem karadan, hem sarıdan, hem sarının tonlarından, sendika sarısından. Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Yayını paylaşacaksınız siz. Ondan sonra da ben de aynı şeyi yapacağım. Herkesi davet edeceğim. Oturup konuşacağız. Dün... Önce bir sözü yerine getireyim. Hani demiştim ya, %10'un üzerinde zam alın ayağa kalkıp alkışlayacağım diye en fazla şu kadar ayağa kalkıp alkışlamayı hak eden bir zam görüşmesinin sonuna geldik. Memurlarla ilgili, kamu çalışanlarıyla ilgili yapılan pazarlık süreci beklenildiği gibi başarısızlıkla sonuçlandı. Ne demek beklenildiği gibi? İlk ortaya çıkış haliyle sadece 2022 için %21'lik bir zamdan söz ederken bir sonraki yıl için daha da yüksekti. 3600 ek göstergenin tekrar konuşulacağı ama 600 liralık seyyanen zam alınacak bir pazarlık süreci yürütüleceğini söylemişti. Hükümet tarafından yasal temsilci olarak masaya oturtulan Memursen. Artık bunu tekrarlamanın gereği yok. Hani Memursen dediğiniz kim? Hükümetin kendisi zaten. Hükümet var mı? Yok. O zaman Memursen de yok. Bak ne kadar basit bir düzlem, gördün mü? Mevzu aslında burada çözülebilir ama öyle basit değil hikaye. Çünkü buradan bakacak olursak biz büyük bir yanılgıya düşeriz. Aslında kaybolan hikaye tam da söylenen şu seyyanen zam konusunda gerçekleşiyor. Çünkü seyyan, si kökünden geliyor Arapça, eşit demek. Eşit halde bulunan, eşit durumda bulunan demek. Hani hep duyuyorsunuz ya, seyyanen zam yapılacak. Ne demek seyyanen zam? Herkese, o grubun içindeki herkese, kim olduğuna, görev durumuna, ücret durumuna bakmadan herkese eşit şartlarda zam yapılması demek. Yani burada anlatılan 600 lira var ya, eğer o alınabilseydi, yalan olmasaydı ilk gününden beri asla inanılmayan, sadece pazarlık sürecinde kamu çalışanlarının seslerini kesmek üzere onların eline verilmiş birer küçük havuç olmasaydı, işte o 600 lira belki hayatlarında en azından bir parça iyileşme sağlayacaktı. Şimdi yayının ikinci bölümünde göreceksiniz. İktidar gazetelerinin yalakaların tamamı birinci sayfadan mesela sabah tarihi zam olarak göstermiş bunu. Bugün milyonlarca kamu çalışanı birer sabah gazetesi alıp en azından mutlu olabilir. Ne kadar olurlar bilmiyorum da ben size bunu anlatmayacağım bugün. Merak etmeyin, öyle tarihi bir tıraş falan da yapacak değilim ama şu sendikal mücadelenin ne olduğunu, sendika sarısının ne olduğunu bir parça konuşmak zorundayız. Sarı sendika hikayesi, içinizde hani yakınları arasında benim gibi sendikacılar olan, sendikal geçmişi olan insanlar yoksa bilmek zorunda değiller ama sarı sendika lafını duymuş olmalısınız. Sarı sendika şudur. Normalde çalışanların, emekçilerin haklarını korumak üzere oluşturulmuş sendikal mücadelelerin karşısında işverenin aslında yapıyormuş gibi görünerek emeği daha fazla kertikleyebilmesinin bir yöntemidir. Yani gerçekten çalışan bir sendikanın, emekçinin hakkını savunmak üzere bütün çalışmalarını ona yönlendirmiş bir sendikanın etkisizleştirilmesi için bir sendika kurulur. Dandik bir sendikadır genelde bu. Bazen de sendika kurulmaz, var olanlardan biri ele geçirilir ve o sendikal mücadelenin içinde gibi gösterilip aslında emekçinin hakkını doğrar. Şimdi burada ben bugüne kadar 32 yıllık gazetecilik hayatımın içinde çok sarı sendika gördüm. Gerçekten çok yeni oluşturulan gördüm, ele geçirilen gördüm. Ama emin olun Memursen'in sarısı ayrıca değerlendirilmeyi hak ediyor. Çünkü öyle bir sarı sendika ki Memursen artık, kamu emekçilerinin hayatlarını en azından açlık düzeyinin üzerine çıkartabilmesi için onlara bir şey yapacakmış gibi gösterip büyük hayal kırıklığı yaratması bir yana. Dün Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in basın toplantısında konuşacak dirayeti olmayan bir sarı sendikadan bahsediyoruz. Önce bir bu hakkı teslim edelim. Gerçekten bambaşka bir sarı. Hani açık sarı, İsveç sarısı, açık ayçiçek yağı sarısının da ötesinde böyle kafada 2 saat oryal unutulmuş gibi bir sarı. Tuhaf beyaza dönmüş bir sarı, çoğu yanmış saç sarısı aslında. Artık memursen gerçekten sendikal mücadelenin içinde bambaşka bir yere konumlanıp orada anılmayı hak ediyor. Sendikal mücadele dedim de böyle bir iki cümle bundan mutlaka bahsetmek lazım. Dün sendika tarihini bunun üzerine hani üniversiteden, fakülteden beri çok üzerine düşünmek zorunda kalmamıştım doğrusunu isterseniz. Ama dün gece oturup bu konuyla ilgili okuma yaparken, hani böyle çok anlatılan okuma yapmak hikayesi, gerçekten okuma yaparken çok tuhaf bir şey dikkatimi çekti. Benim gözümden kaçan bir ayrıntı. Dünyada sendikal mücadelenin başlaması aslında hepinizin bildiği hikaye. Yani o buharlı makinelerin güçlenmesi, sanayi devriminin ortaya çıkması. Ez cümle çalışana yani kol gücüne ihtiyacın azalmasıyla başlıyor. Çünkü bu azalmayla birlikte 19. yüzyılın başlarında falan artık işçi ihtiyacı azaldığı için işçilere, emekçilere köpek gibi davranılıyor. Bu sözü sakın küçümsemeyin. Yani bir hayvanı aşağılıyorsun falan. Gerçekten öyle. Çünkü işçilerin genelde fabrikalarda, büyük fabrikalarda, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da barındıkları yer hakikaten köpek kulübeleri gibi. Çocuklarıyla birlikte orada yaşamaya zorlanıyorlar. Fabrikanın uzağına gitme şansları yok. Çünkü giderlerse çalışma şanslarını kaybedecekler. Ve bu insanlık dışı koşullar o kadar uzun bir müddet devam ediyor ki 1919 yılına kadar. Çünkü 1919 yılında başka bir gelişme oluyor. Tarih önemli. Tarih neden önemli? Birinci Dünya Savaşı tecrübesini yaşıyor bütün dünya. Arada çok uzun deparladığımız geçtiğimiz bir tarihsel süreç var ama onu boş verin. Heh, ne güzel söylemiş bakın. Kimse gitti isim ama Demir Ökçe'de hatırlıyor musunuz? Jack London'ı konuşmuştuk burada. İşte orada anlatılan hikaye birebir yaşanıyor zaten. 1919 yılında Versay Anlaşması ile birlikte yani Birinci Dünya Savaşı belasını yaşamış toplulukların bir araya gelmesinden sonra burada imzalanan bir sözleşmeyle Uluslararası Çalışma Örgütü, sizin çok sık duyduğunuz hani ILO toplantıları, ILO gidildi, konuşuldu falan filan, merkezi İsviçre'de, Cenevre'de olan ilk teşkilat kuruluyor 1919 yılı. Ama 1919 çok da esamesi okunan o anlamda önemli bir yıl gibi görünmese de aslında hayati önem taşıyor. Çünkü Versay Anlaşması aynı zamanda Milletler Cemiyeti'nin de kuruluşu. Ne demek bu? Yani Birleşmiş Milletler'e 1945'te dönecek o sürecin içinde ulusların bir araya gelerek hem savaşı önlemesi hem de birazdan size anlatacağım. 1944 yılına gelindiğinde yani bu gerçekten ILO Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan bir sene sonra ilk uzmanlık örgütü olarak onun içinde yer alıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü, International Labour Organization. Çok daha seksi, sağda solda söylerseniz havanız olur. Onu da yazın kafanızın bir kenarına. 1946'da onun içine dahil olana kadar kendi çalışmalarına devam ediyor. Çünkü bu sürecin içinde dünya 1929'da çok büyük bir ekonomik buhran yaşıyor biliyorsunuz. Hani burada yine konuştuk ya Muhteşem Gatsby'nin içinde edebiyatla tarihin böyle bir ilişkisi var işte. Yaşananı o kadar güzel anlatıyor ki büyük yazarlar, sizin kafanızda tarih başka bir anda da şekillenebiliyor. 1929'da yaşanan büyük buhranla birlikte işçi haklarının, emekçi haklarının iyice gerilemesi sarı sendika kavramının da doğmasıyla sonuçlanıyor. Çünkü bu dönemde Amerika'da sendikal mücadele aynı zamanda siyasal mücadelenin de bir parçası haline geliyor ve karşı sendikalar kurulmaya başlanıyor. İşçilere yönelik büyük zulümlerin yaşandığı dönemler aynı zamanda bunlar. Ve bütün dünya İkinci Dünya Savaşı gibi ağır bir belanın içinden geçtiği anda bambaşka bir evrime uğruyor bu hikaye. Çünkü 1945 yılında milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanan, bütün dünyanın faşizm tecrübesini dibine kadar hem İtalyan hem Alman faşizmiyle birlikte yaşadığı o büyük tecrübenin ardından Birleşmiş Milletler'in oluşumuyla birlikte bambaşka bir yöne evriliyor. Ama bu arada 1944 yılına gelinceye kadar Uluslararası Çalışma Örgütü kendi iç toplantılarıyla, değerlendirmeleriyle bambaşka bir noktaya getiriyor hikayeyi. 1944 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Philadelphia'da yapılan büyük bir toplantı var. Sendikal hayatın içinde son derece önemli bir toplantı. Şimdi diyeceksiniz ki ya Philadelphia'daki toplantıdan memur senin yaptığının ne alakası olabilir? Size bir şey okuyacağım. Ne alakası olduğunu orada göreceksiniz. Çünkü 1944 yılında sendikal hareket açısından en önemli atılımlardan biri olarak yayınlanan Philadelphia bildirgesinde, şöyle bir ifade kullanılıyor. Deniyor ki, emek bir mal değildir. Lütfen dikkatli dinleyin. Emek bir mal değildir. Daha sonra biliyorsunuz 1948'de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin içinde de emeğe karşı uygulanacak sistem tanımlanırken de kullanılıyor bu cümle. Emek bir mal değildir. Dünya tabii bu arada işte sakallı babayı görüyor, Marx'ı görüyor, onun anlattıklarını, işçi sınıfını, işçi sınıfının yükselişini, Avrupa'nın o faşizmle mücadelesini, burada yine konuştuğumuz çanlar kimin için çalıyorun içindeki Hemingway'in anlattığı o büyük tecrübeyi, İspanya tecrübesini, hepsini yaşıyor insanlık. Ve burada deniyor ki Philadelphia bildirgesinin içinde, emek bir mal değildir. Yoksulluk bulunduğu yerlerde herkesin refahına yönelik bir tehlike oluşturur. İhtiyaca karşı mücadelede lütfen dikkatli dinleyin. Memur Sen 1944'te Philadelphia'da yapılmış bu toplantıyı da çiğniyor çünkü aynı zamanda. İhtiyaca karşı mücadele her ulusun kendi ülkesi içinde tükenmez bir güç ve kamu yararının sağlanması amacıyla işçi ve işveren temsilcilerinin hükümet temsilcileriyle eşit şartları içinde katılma yapacakları, serbest tartışma ve alacakları demokratik kararlara hakim olarak sürekli ve ortak uluslararası bir gayretle yürütülecektir. Dikkatinizi çekti mi? Hükümet temsilcileri anılıyor. Çünkü burada söylenen hikaye, hani bizim yayına başlık olarak aldığımız seyyan, aynı zamanda eşit demek ya. Bak burada diyor ki hükümet temsilcileriyle eşit şartlar içinde katılın. Şimdi kısa bir süre sendikal mücadelenin dışına çıkalım sizinle birlikte ve dün Ankara'da yapılan o toplantının içindeki eşit şartları konuşalım. Bir yanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı var Vedat Bilgin, öbür tarafta hükümetin evet ya kamu çalışanlarının temsilcisidir, zaten tanıyoruz da iyi çocuktur falan diye oturttuğu Memur Sen'in başkanı var. Fakat toplantının içinde Vedat Bilgin, yayının ikinci bölümünde göstereceğim, Gazete Pencere gerçekten çok güzel kullanmış bunu, helal olsun. Hani bunu bulduğunuza dua edin, buldunuz bunamayın diye aşağılarcasına yaptığı konuşmanın sonunda Memur Sen Genel Başkanı'nın konuşmasına izin vermiyor. Dikkatinizi çekti mi? Konuşmuyor. Oysa bakın 1944 yılında deniyor ki hükümet temsilcileriyle eşit şartlarda yürütülen bir mücadeledir bu. Pazarlık sürecinden bahsediliyor. Siz onu kaybettiğiniz anda aslında kaybettiğiniz şey demokrasi. Yani burada anlatılan eşit şartlar hem ta sendikal mücadelenin başında yani Versay Anlaşması'yla Milletler Cemiyeti'nin oluşumunun yanına kurulan Uluslararası Çalışma Örgütü hem de 1948'de yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'yle emeğin bir meta olmadığı, emeğin insanların bireysel gelişimi için, kişisel ve toplumsal gelişimi için ne kadar önemli olduğunun altının çizilmesine rağmen bu eşitlik kavramının dışına çıkartılıyor hikaye. Memur Sen'in genel başkanı ciddiye alınmayan bir adam. Doğru mudur? Bence de ciddiye almamak lazım. Çünkü size ilk günden beri bunun için söylemiştim. Böyle bir mücadele olmaz. Hükümete göbek deliği kadar yakınsanız ve hükümet yoksa, siz aslında tek bir kişinin iki dudağının arasından dökülmüş, podyuma çıkartılıp bakan yapılmış insanlardan farklı değilsiniz. Siz bir bakan da olabilirsiniz. Onun da esamesi okunmaz ki. O da bir gece yarısı kararnamesiyle görevden affınızı istediğiniz söylenilerek taca atılabilirsiniz demek. Hiçbir farkı yok. O da buna son derece benzer. Dedik ya şu sendikal mücadele hikayesi. Sendikal mücadele 1960'ların ortalarına gelindiğinde dünyada tekrar yaşanan işte o Prag Baharı'nın içinde daha sonrasında faşizmin tekrar canlanması, bütün bunlara bağlanacak çok şey var. Yani hem Avrupa'nın en dibine doğru yaşananlar, Portekiz'de, İspanya'da, İtalya'da yaşananlar, hem Yunanistan'daki albaylar cuntası, bütün bunlarla birlikte artık 20. yüzyılın sonuna gelindiğinde farklı bir siyasal anlam da taşıyor. Bizde de öyle zaten. Bizde de 12 Eylül darbesine giden sürecin içinde en önde gelen aktörler, siyasal aktörler, aynı zamanda sendikal sistemin önemli unsurları. Sendikal hareketin önündeki insanlar sadece işçinin, emekçinin hakkını korumakla kalmıyor, demokrasiyi de koruyan insanlar onlar aynı zamanda. Eğer sadece bu işe parasal düzlemde bakılacak olursa, yani çıkan kararlar, aslında fena değil ya, ya da Çalışma Bakanı'nın söylemiyle ulan buldunuz da bunuyor musunuz artistler alın Allah'ınıza şükredin gibi algılanmıyorsa, aynı zamanda bizi demokrasiden ne kadar koparttığını da düşünmek zorundayız biz. Dedik ya bu 19. yüzyılın başlarında, 1910'ların ortalarında daha çok ağırlıklı olarak aslında 20'lerden sonra başlayan sendikal hareket toplumsal zeminde bir yer bulmaya başlıyor kendine. Toplumsal zeminde bulduğu yer, deminden beri anlatmaya çalıştığım gibi, sadece emekçinin hakkını ekonomik düzlemde savunmak değil, aynı zamanda onun gelişimine de katkıda bulunmak. Çünkü başlarda hani o köpeklerle aynı koşullarda yaşanılan dönemde bir kulübenin içine tıkıştırılan işçiler çocukları için kreş haklarının alınmasını, mesela bir takım sosyal güvenlik iyileştirmelerini de anmaya başlıyorlar. Yani insanların çalışma saatlerinin sınırlanması başlangıçta sendikal mücadele başladığında yaklaşık Avrupa'da, Batı Avrupa'da çalışma standardı günlük 19 saat civarında. 19 saat, kalanı 5 saat. Hani bir gün çok uzun yıllardan beri 24 saatten oluştuğu için kalan 5 saat içinde hayatınıza nasıl bakacağınız, onun içinde neler yapacağınız tamamen size kalmış durumda. Ama o 5 saatlik yaşamın yetmeyeceğini düşünen insanlar sendikal mücadeleyi aynı zamanda demokrasinin gelişimi için kullanıyorlar. Yani çocukların, emekçilerin çocuklarının eğitim hakkı da bunun içine alınıyor. Kadın erkek eşitliği, eşit işe eşit ücret felsefesi, bununla birlikte emekçinin hayatının daha iyi hale getirilmesi sendikal mücadelenin temel alanlarından bir tanesi oluyor. Bizde hikaye benzer bir gelişim göstermekle birlikte aslında devletin biraz ceberrut yapısı, devleti yönetenlerin daha doğrusu ceberrut yapısı bunun oluşumuna engel oluyor. Yani 1980'de darbeye giden sürecin içinde işçi haklarının ne kadar örselendiği, ne kadar doğrandığı, ne kadar yok edildiği çoğunuzun malumu, biliyorsunuz. Ama ilginç bir gelişim var. Bütün dünyada ekonomik kırılganlıkla birlikte aslında işçilerin, emekçilerin, memurlar da tabii burada bizde statü olarak bir ayrım var. Hani kamuda çalışanlar açısından bakıldığında memur dediğiniz zaman sanki işçiden farklı gibi düşünülüyor. Ama emekle çalışan insanlar sonuçta. Bütün dünyada ekonomik kırılganlığın temel gerekçesi olarak insanların kazandıkları ücretler gösterilmeye başlanıyor. Şimdi hepinizin aklına aynı şey geldi biliyorum. Defalarca söylenen, mesela bir Milli Eğitim Bakanı'nın hiç utanmadan, arlanmadan ortaya çıkıp aslında öğretmenlerin sayısı bu kadar. Çok olmasa onlara bu kadar fazla para vermek, maaş vermek zorunda kalmasak hiçbir sıkıntı olmayacak dediğinde olduğu gibi. Hani hep anlatıyorum ya, benim hazineci, emekli hazineci bir abim var. Çok sevdiğim. O hafta sonu bir rapor yolladı bana. Kendi yazdığı bir rapor. Raporun içinde önemli bir başlık var. Çünkü orada söylediği hikaye hepimizin hayatını ilgilendiren bir şey. Benim gözümden kaçmış bir ayrıntı. Büyük resim, takvimin anlattığıyla büyük resim. Bütün dünyada Uluslararası Finans Enstitüsü verilerine göre dünyada toplam borçlar 288 trilyon dolar civarında. Korkunç değil mi? 288 trilyon dolar. Yani kabaca yaşayan 8 milyar insanın borcu. Şimdi diyeceksiniz ki ya olmaz bu ama 8 milyara böldüğün zaman bu kadar parayı karşılama şansı yok. Bu insanların borçluluğu aynı olamaz. Zaten değil. Çünkü burada anlatıldığına göre, Uluslararası Finans Enstitüsü verilerine göre bu borcun kabaca 53-54 trilyon doları hane halkına ait. Yani bizim borçluluklarımız dünyanın başka bir yerinde yaşayan insanlar için de geçerli. Türkiye'de yaşayan hane halkı için de, Finlandiya'da yaşayan hane halkı için de 3 aşağı 5 yukarı aynı temel çerçeve olarak. Tabii ki hayat aynı değil. Şirketlerin ve devletlerin borçlarını bunun üzerine yarı yarıya eklemek mümkün aşağı yukarı. Yani şirketler de devletler de bizden kat be kat daha borçlu durumda. Ama o emekli hazineci abimin söylediği gibi burada aslında sonuçta parayı ödeyen hep hane halkı oluyor. Bakın hikaye şöyle gelişiyor çünkü. Siz hane halkı borçlusuysanız zaten o borç kafadan sizin. Yani bankaya, kredi kartına, bakkala, çakkala kimse. O bütün borçlarınız bunun içinde. Hayatınızı ipotek ederek aldığınız krediler belki 20 senelik o gelişimlerin içinde ya biz bunu alır yavaş yavaş öderiz diye kira öderiz gibi düşünerek aldığınız 15 sene vadeli ev kredisi mesela. Bu tamam. Bunun dışında şimdi diyebilirsiniz ki ya şirketin borcundan bana ne? Şirketin borcundan bana ne deme şansın yok. Çünkü şirketlerin borçluluğunda şöyle bir durum söz konusu. Sermayesini, temel sermayesini şu anlattığım yaklaşık kabaca 200 yıllık süreç içinde aslında nasıl işçi hakları evrensel hale geliyorsa şirket sermayeleri de evrenselleşmeye başlıyor. Yani bulundukları ülkenin dışında sermaye birikimine dönüyor çoğunlukla. Şirket sahiplerinin pek çoğu aslında yaşadıkları ülkelerin vergi koşullarından, ekonomik belirsizliklerinden temel anlamda yıldıkları için başka daha güzel yerlerde paralarını tutmayı tercih ediyorlar. Yani onlar oraya parasını aktardığı için sonuçta seninle, benimle, hane halkıyla baş başa kaldığı tek bir ortam var. Alım satımın yapıldığı ortam. Şimdi burada şirketler açısından baktığınız zaman borcun yansıtılması için yapılabilecek en kabaca, en düzgün, bir anda yapılabilecek şey mal ve hizmet fiyatlarına zam yapılması, değil mi? Ama öyle değil. Kamu maliyesi konusunda siyasal bilgilerde okurken çok söylendiği gibi burada aslında yapılması gereken kazı ürkütmeden yola bilmektir. Yani şirketler mal ve hizmetlere çok fazla zam yaparlarsa tüketim düşer. Dolayısıyla o hedeflenen hikaye daha fazla kar edebilmek, daha fazla kar kazanabilmek, para kazanabilmek, ciro yapabilmek bir hayal olmanın da ötesine geçemez. Onun için mal ve hizmet fiyatlamasının bir sınırı olduğu için burada daha önemli olarak şunu yansıtabilir insanlar. Tüketici tüketimden vazgeçmeyecekse burada senin yapabileceğin aslında elindeki paranın faiz giderini ona çakabilmek. Yani ne demek? Küçük firmaları, KOBİ'leri bunun dışında tutacak olursan şirketler kendi borçluluklarını temel sermayelerinden düşürmemek için onların faiz giderlerini daha fazla yansıtmaya başlarlar. Yani sonuçta parayı yine sen ve ben öderiz. Devletler açısından baktığında da şirketin mal ve hizmetlere yapacağı zam mı? Hani bir limiti var dedik ya, ondan sonrasında kaz ürker kaçar, alamazsın ondan alman gereken parayı da. Devlet de farklı düşünmez aslında. Çünkü devletin de mal ve hizmetler aracılığıyla olmasa da en çok para kazandığı alan vergidir. Verginin bu kadar usulüne uygun kullanabilmesi aslında o yayının başlığına geçen seyyanen hikayesinin de gerçekleşmesidir. Yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alarak o eşitliği sağlayan sosyal devletler hem yaşayanlarını, yani yurttaşlarını ürkütmez, üzmez, sıkıntıya sokmaz, hem de öte yandan demokrasinin gelişimine katkıda bulunurlar. Çünkü mal ve hizmet hareketlerinin içinde ekonomik faaliyetlerin aslında demokrasiyle ne kadar birlikte gittiğini gösterebilirler. Ama bizim gibi ülkelerde, ne demek bizim gibi ülkeler? Dolaylı vergiler var ya, nedir dolaylı vergi? Yani dolaylı vergi, biri gelip seni sokakta yakalayıp şurandan yapışıp öpüyorsa bu vergi, net vergi. Ama çaktırmadan sarılıp şuradan, şuradan, şuradan, hatta enseden küçük öpücükler alıyorsa bunun adı dolaylı vergi. Benzinde ödediğin, otomobil alırken ödediğin, kullandığın bütün ve mal ve hizmetlerde mesela özel tüketim vergileriyle, kullandığın bandrollerde senden alınan öpücükler var ya, onların adı dolaylı vergi. Özelliği şu, kazı ürkütmeden istediğin kadar yolabiliyorsun dolaylı vergilerle. Ve bizde neredeyse artık toplanan vergilerin yarısından fazlası dolaylı vergi hikayesine girdiği için devletin öpmelere doyamamasının nedeni bu. Bunun da bir limiti var. Mal ve hizmetlere bir yerden sonra zam yapamazsın. Çünkü insanlar kullanmamaya başlar. Hatırla, bu kış hani doğalgaz tüketimi her şeye rağmen, soğuk bir kış geçirmemize rağmen düşmüştü ya, konuşmuştuk burada. Herhalde Mayıs ayının başlarıydı, hatırlıyor musun? İşte o hale gelir. Ürkütmeden öpmenin yöntemi dolaylı vergidir. Yani şu, devlet de ödemez bu parayı. Onu da sen ödersin. Sonuçta bu borcun tamamı aslında hane halkı diye tanımladığımız sana bana kalır. Hepimiz öderiz bunu. Bizim için önemli olan şey ne? Bu parayı nasıl ödeyeceğiz biz? Geldik mi başa şimdi? Çalışacağız. Çalışacağız. Kazanacağız ki birilerine verebilecek paramız olsun. Şirket borçluluklarının faiz giderlerini ödeyebilmek için, devletin vergisini karşılayabilmek için, olur da aklına öpmek gelirse en azından boş göndermemek için çalışmak zorundayız. Çalışıp para kazanmak zorundayız. Ama bu fasit bir daire haline geldi bak, fark ettiysen. Yani hem biz çalışıp kazanıyoruz, hem ne kadar çok kazanırsak o kadar çok öpülüyoruz. Hem şirketler tarafından hem devletler tarafından. İşte güzel kardeşim, bunun adı kapitalizm. Anlatabildim mi? Kapitalizm dediğin şey temelde budur zaten. Yani sen çalışırsın, sen kazanırsın ama mutlaka öpülürsün. Değişmez. Üstelik öpülürken şu deminden beri anlatmaya çalıştığım temel gelişimi 200 yılı bile bulamamış sendikal mücadelenin içinde gerçekten bir şey olduğu zannına kapılırsın. Öyle bir kapılırsın ki beklersin mesela. Ulan 600 lira seyyanen zam çıkacak. Çıkmayacak der biri karşına çıkıp. Der ki olmayacak öyle bir şey. Çünkü onun yapılabileceği bir düzlem yok bu ülkede ekonomik anlamda. İşte sendikal mücadeleyle siyasetin bağlantılandığı yer burası. Hatırlıyor musun? Geçen ay hani ben tatile gitmeden önce burada konuşmuştuk. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu demişti ki artık biz normal süreci bitirdik. Temmuz ayı var ya. Anam, anam, anam. Bütün dünya kıskanmayı bırak, hüngür şakır ağlayacak. Hatırlıyor musun? Bunun üzerine daha bundan 2 gün önce bu ülkeyi tek başına yöneten insan demişti ki artık ekonomide şahlanma dönemine geçtik. Şimdi soru şu. Bütün bu anlattığım sürecin içinde bir şahlanma gördün mü diye sormayacağım sana. Görmedin çünkü öyle bir şey görünmüyor zaten. Ama en azından bu bahsi geçen ekonomik iyileşmeden en ufak şu hani amiyane tabirle kritik kadar bir şey aldın mı? Cebine bir şey girdi mi? Girmedi değil mi? Ama fark ediyor musun? Cebinden çıkan sürekli olarak artıyor. Yani zamlar eliyle. Kazı ürkütmeyecek kadar zamlar eliyle hem şirketler açısından hem devlet yönetimleri açısından. Yurttaşını, vergisini topladığı insanları, sokakta öptüğü insanları çok da fazla ürkütmemek için belli bir seviyede tuttuğu o zamları birebir yaşıyoruz. Yani Türkiye'de sadece mesela elektrik fiyatına gelen güncellemelerle, zamlarla değil, hem hane halkı, hem şu düzlemin içinde bizim çok görmediğimiz, anlatmadığımız, emekçi kavramı içine çok yerleştirmediğimiz Türkiye'nin tarımla uğraşanları mesela. Onların maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte enflasyonun gelip tüketici fiyatları açısından %20'ye, üretici fiyatları açısından %50'ye dayandığı bir ortamda bir toplantı yapılıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin çıkıyor. Fark ettiniz mi? Ben Memur Sen Başkanı'nın adını söylemedim. Söylemeyeceğim. Hak etmiyor çünkü. Diğeri hak ediyor. Anılmalı, böyle anılmalı. Bir sendika temsilcisine söz veremeyecek kadar korkan bir bakan olarak anılmalı çünkü. Böyle bir toplantı yapılıyor. Toplantının bir yerinde anlatıyor. Bunu bulduğunuza şükredin diyor özetle. Bunu alabildiğinize şükredin. Böyle bir ortamın içinde. Gerçekten şaka yapmıyorum. Tam da bu ifadeyi kullandı. Bugünün dünya koşulları içinde böyle bir şeyin yaşanabilmesi hakikaten son derece önemlidir dedi. Böyle bir ortam içinde bir zam oranı konuşuluyor. Yani kabaca söylenen 5+7'lik %12'ye geldiği söyleniyor ama ekonomide öyle hesaplanmaz o hikaye. Velev ki öyle olsun. %12 değil 15 olsun. O zammın verilmesini anlatıyor. Ondan sonra iki kritik bölüme geliniyor. Deniyor ki 600 liralık seyyanen bir zam vardı. Seyyanen ne demekti? Eşit, yani demokratik, yani herkese aynı oranda eklenecek olan para. Herkesin maaşına 600 liralık zam. Var mı böyle bir şey? Esamesi bile okunmuyor. Yok, hiç konuşulmuyor. Onun yerine deniyor ki sendikalı olan memurlara bak burada gösterilen havuç belki işlerindeki en iğrenci. Sendikalı olan memurlara toplu sözleşme hakkı olan 145 lira 400 lira olarak uygulanacak. Bu kadar insanın içinde hem sendikal mücadelenin dışına çıkartacaksın. İlla sendikalı olacaksan benden olacaksın diyeceksin. Öte yandan da diyeceksin ki sendikalı olduğun için artış var. Sonrası 3600 ek gösterge. Bak bizim ülkemizde çok sık konuşulan bir şey bu. Ne işe yarar bu ek göstergeler? Hem senin maaşında, hani kamuda çalışmıyorsan bilmezsin bunu ama hem senin maaşında belirli bir çarpan etkisiyle artışların nasıl yansıyacağını gösterir ama daha önemlisi emeklilik hakkını son derece etkiler. 3600 ek gösterge içinde deniliyor ki bir komisyon kuruyoruz. Hatırlıyor musun? Burada 6 yıl önce bütün bu yayınlara başlarken bir şey anlatmıştım. Ben bir parlamento muhabiriyim demiştim. Bir sorunu eğer zamana yaymak ve sonunda da unutturmak istiyorsan Türkiye'de uygulanan sistem komisyona havale etmektir. 600 liralık seyyanen zam yok edildi, buharlaştı gitti. 3600 ek gösterge komisyona havale edildi. Bundan sonra elimizde kalan da bu. Ben de istedim ki bugün sana sendika nedir, sendikal mücadele nasıl yapılır ve bütün bunların içinde sarı sendika nereye oturur? Sarının en açık tonu hangisidir ve en açık tonlu sarı sendikalar eliyle emekçi nasıl mağdur edilir anla. Umarım anlaşılmamış bir nokta kalmamıştır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, bizim hayatlarımız çok farklı. Biz aynı şeye inanamayız çünkü aynı insanlar değiliz. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz hepsi farklı. Ama bütün bunların bir önemi yok. Biz aynı ülkeyi seviyor ve bu ülkede seyyanen, eşit olarak iyi yaşamak istiyoruz. Çünkü derdimiz insanların arasındaki farklılıkları yok etmek, birlikte iyi yaşam kurabilmek. Bunun yöntemi de birbirimizden korkmamak. Korkmadan ama küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilmek. Çünkü bunu yaptığımız zaman bizi ayırmaya çalışan her kimse kaybetmeye mahkum. Bunu yapabilmenin yolu da işte en azından bizim için oturup burada konuşabilmek. Her sabah bunun için yapıyoruz bunu. Eğer bu yayını beğendiyseniz ve hakikaten ya daha çok insanın izlemesi lazım. Çünkü bunlar başka yerlerde konuşulmuyor. Böyle anlatılmıyor bunlar diyorsanız eğer yapabileceğiniz birkaç şey var. İsterseniz bu yayını patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızla destekleyebilirsiniz. Bu birinci yöntem. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube kanalına lütfen abone olun. Bu önemli çünkü YouTube kanalına abone olup hele bir de yayını beğendiyseniz tabii şu yukarı doğru baş parmak hareketini beğen tuşunu tıklayacak olursanız YouTube bu yayınları başkalarına da tavsiye edecek. Diyecek ki bak böyle bir şey oluyor. Bir bak bakalım insanlar izliyor bunu ya. Nedir? Belki hoşuna gider. YouTube'un içinde destekleme yöntemleri var. Katıl tuşu var mesela. İsterseniz kullanabileceğiniz. Böyle bir mecburiyetiniz yok. Ya da anlık olarak Süper Chat uygulamasından YouTube'da destek verebilirsiniz. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarak katkı iletmenin bütün yollarını öğrenmek isteyebilirsiniz. Ben de size bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz aklınızdan hiç çıkmasın. En değerlisi, en kıymetlisi o. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftanın ortasına geliyoruz. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.